Ayrım 29.
Olga'nın da canı sıkıldı. Annem kendinden daha az acı çektiğimi sanıyor. Aptalca bir düşünce. Sanki ben Sovyet vatandaşı değil miyim? Yine de eşyaları bırakmak üzücü. Soğuk, iki yabancı gibi ayrıldılar birbirlerinden. İki gün sonra Nina Georgievna'ya aileleri burada kalacak bir grup çocuğu cephe gerisine götürmek gerek dendi. Siz bu işin üstesinden gelirsiniz. Nina Georgievna Moskova sokaklarında son olarak geziyordu. Ağır ağır, karları eriyen kaldırımlarda acıyla gülümseyerek ilerliyordu. İşte tutuklandığı sıra oturduğu ev. Polis komiseri çizmelerinin topuklarını yere vurarak gelmişti. Uzun uzun fotoğrafta görülen bir grup liseliye bakıp bunu da dosyaya koyarlar demişti. Bir süreden beri Nina Georgievna geride kalan yılları düşünüyordu. Birlikte yeraltı çalışmasına katıldığı arkadaşlarını, karakolları, merkezleri, teksir makinasını, bildirileri, cezaevindeki hücreyi, kendisini sorguya çeken kızıl saçlı jandarma yüzbaşısını, Polonya'nın bir ilçesindeki hanı, gazete paketlerini çok iyi hatırlıyordu. Sanki dün olup bitmişti bütün bunlar. Sonradan gelenler bir size bürünmüştü. Belki yaşın etkisiydi. Yaşlandıkça insanlar çocukluk ve ilk gençliklerini olgunluk çağından daha iyi hatırlarlar. Ya da şimdiki trajik olaylar Nina Georgievna'nın ruhunu alt üst etmiş, geçmiş yılların baş kaldıran genç kızını canlandırmıştı. Örgüte girişini hatırlıyordu. Egor kuşkuyla bakıyordu yüzüne. Sanki içini görür gibiydi. Yakalanınca her şeyi söylemezsiniz ya. Nina cevap vermişti. Hayır. Budiskaya cezaevinde kasvetli bir hava vardı. Tramvayın madeni sesini duyunca içini çekiyordu. Dışarısı ne kadar güzeldi. Uçuşan güvercinlere varıncaya dek bayramlaşmaya çıkmış gibi. Şimdi o cezaevini düşündükçe bile içi sevgiyle doluyordu. Moskova'dan ayrılmak zorunda oluşu çok acıydı. Ama üstleri yapılması gerekeni biliyorlardı. Herkes yerinde olmalıydı. Derken yarı karanlık istasyon göründü. Bombardıman. Uzayıp giden vagonlar. Göz gözü görmüyor. Çocukları adlarıyla çağırıyordu. Ya birkaç tanesini kaybedersem? Neden bizi gece yola çıkarıyorlar? Herhalde hava saldırısına uğramamamız için. 26 çocuk. En büyükleri Vera 14 yaşında. En gençleri Vasya'da 8. Herkes istasyonda. Vasya Nina Georgievna'nın yanında duruyor. Vasya ne oldu? 4 aydır bir tek kere olsun yazmamıştı. Artık oğlundan mektup beklemesi de boşunaydı. En iyisi hiç düşünmemek. Nasılsa herkesin başında bir felaket var. Gün doğdu. Tren bir demiryolu kavşağında durmuştu. Nina Georgievna sigara içmek için dışarı çıktı. Bir sürü katar dikkatini çekti. Makina dolu düz vagonlar gördü. Makinalar da yerinden yurdundan edilmişti. Yük vagonları, aileler, ibrikler, kundak bezleri doluydu. Kursk'tan, Orel'den, Kalinin'den geliyorlardı. 2 hafta olmuştu yola çıkalı. Alt üst olmuş dev bir kovan. Kentler, fabrikalar, okullar birbiri ardından gidiyordu. Vagonlarda köylü sandıkları, resimler, hayvanlar, resmi evrak, karışık, anlaşılmaz makinalar vardı. Bomba altında, ateş altında yola çıkılmıştı. Kar hiç durmadan yağıyor, her şeyi bembeyaz bir kefenle örtüyordu. Nina Georgievna ürktü. Ne kadar güvenirse güvensin, içinde bir şey ürperivermişti. Bir makinist seslendi. Bir sigaranız var mı acaba? Dumanı iyice içine çekti. Şimdi biraz daha iyiyim. 60 saatten beri hiç uyumadım. Şu vagonları görüyor musunuz? Gözleri kıpkırmızıydı ama sakindi. Benim yaşımda bir adam. Nina Georgievna bir anlık gevşemesinden utandı. Böyle adamlar oldukça insan ölür mü hiç? Çabucak çocuklarla dost oldu. Her birinin hikayesini biliyordu artık. Vasya'nın babası tankçıydı. Annesi telgraf merkezinde çalışıyordu. Oleg'in babası havacı, annesi hemşireydi. Vasya anlatıyordu. Babam hepsini ütüleyeceğim diyor. Annem cevap veriyor. Ne dedin anlamadım. Varya ise babam savaşın içinde ama mektup yazmıyor diyor. Nina Georgievna'nın cevabı hazır. Yakında yazar. Şu sıra başları o kadar kalabalık ki. Bir istasyonda nedeni anlaşılmadan içinde bulundukları vagonu çözmeye kalktılar. Değerli eşya yüklü katarların geçmesi gerekiyor. Çok sinirlenen Nina Georgievna, burada çocuklar var diye bağırdı. Altından değerli yedeklerimizin bunlar olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Sonra kendi sözlerini gülünç buldu. Söylem vermenin sırası mıydı? Ama doğru değil mi söylediklerim? Ormanları devirdik, yollar açtık, kentler kurduk. O sıra altın merakımız yoktu. İnsanlık ateşiyle yanıyorduk o zamanlar. Bu çocuklar büyüyecek, bina dikecek. Hem yalnız fabrika değil, tabii ev de gerek. Makinada, pabuçta. Bu kadarı yetmiyor üstelik. İnsanlar gözlerinin kamaşmasını istiyorlar. Müzik istiyorlar, mutluluk istiyorlar. Kim yaratabilir bütün bunları? Tabii yine insanlar. Artık anlıyorum, o günleri göremeyeceğim. Yeniden yapmak, onarmak gerek. Belki bu çocuklar görecek. Sergey'in yanında olmadığını hatırlayınca yüreği ezildi. İçinde birikenleri açacak kimsesi yoktu. Çocuklar uyuyordu. Karanlık banliyö vagonu düzenli soluklarla doluydu. Nina Georgievna yol çantasından bir mum, bir not defteri çıkardı ve yazmaya koyuldu. Sergey'e Moskova'da geçirdiği son günleri aniden yola çıkışını anlatıyordu. Hiç haber alamadığı Vasya konusunda kuşkularını söylüyordu. Valya'dan kart almıştı. Oturduğu yer rahattı, iyi ısıtılmıştı. Sonra Nina Georgievna kendini düşüncelerinin akışına kaptırdı. Sevgili Sergey'im, bir süredir ölümü daha sık düşünüyorum. Üzülme, iyiyim. Ama insanlar hep ölümü düşünmüş, ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Bilim hastalıklarla savaşmış, insan hayatına yıllar katmıştı. Hristiyanlar ise bir kişisel yeniden doğuşun düşüyle avunurlar. Güzel bir masal ama nasıl da çocuksu. Hayatın 50 yıllık anısıyla dolu, sonsuzluğa dek ölümsüzlük. Panteistler atsız kaosun içinde kaynamayı kabul ediyorlardı. Çocuklara bakıyorum da insanlarda ölümsüzlüğün gerçekten var olduğuna inanıyorum. Bu çocuklar ister senin olsun, ister başkalarının hiç önemi yok. Ölümsüzlük düşüncesinin duyguların uzantısında, gelişiminde, ilerlemesinde çocuklar sakin sakin soluk almaya devam ediyorlardı. Vagon tekerleklerinden düzenli bir gürültü geliyordu. Nina Georgievna birden yazısıyla dolu yaprakları buruşturdu, mumu söndürdü, uyumaya çalıştı. Ama bir türlü uykusu gelmiyordu. Sonunda gözlerini açtı, ıslak cama bakışlarını dikip geciken şafağı beklemeye koyuldu. 3 ay boyunca Sergey sanki ateşler içinde yaşamıştı. Cepheye gönderilip gönderilmeyeceğini bilmiyordu. İhtiraslı yaratılışının bütün atılımıyla istiyordu cepheye gitmeyi. "Beni dinlemiyorsunuz bile," derdi. Nina Georgievna sanki bir uyur gezer. Valya giderken en ufak bir duygulu söz çıkmamıştı Sergey'in ağzından. Genç kadın bütün gece trende ağladı. "Beni sevmiyor, beni sevmediğini biliyorum." Sergey kendini topladığında yaptığına kızdı. "Nasıl olur da Valya'ya bir şey söylemem? Şimdi insanlar bir daha görüşüp görüşmeyeceklerini bilemeden birbirlerinden ayrılıyorlar." Sonunda atanması çıktı. Volga kıyılarındaki küçük bir kentte bir istihkam taburu kuruluyordu. Sanki uzaklardaki fırtınanın yankısı oralara ulaşmamıştı. Bal, elma, krema satıyor, sakin sakin dedikodu yapıyorlardı. Bu durgunluk Sergey'in sinirini iyice bozuyordu. Eğitimden sonra bitkindi hep. Ne okuyacak, ne arkadaşlarıyla konuşacak hali kalıyordu. O şen ve herkesle kaynaşan Sergey içine kapanmıştı. Bildiriler birbirinden beterdi. Moskova'ya doğru cephe yarıldı. Almanlar Odessa'da, Harkov'ta, Donetsk havzasında, Kırım'da. Sergey aklından bir türlü çıkmayan "ne oldu?" sorusuna cevap ararcasına haritaya bakıyordu. Bir gün arkadaşlarından biri "kuvvet diye buna derler" demişti. "Sen Fransa'da bulundun. Orayı nasıl aldı bu herifler?" Sergey cevap verdi. "Bilmem. Savaştan önce ayrıldım Fransa'dan." Sonra kendi kendine kızdı. "Ödlek miyim, neyim? Bir an önce beni cepheye gönderseler. En kötüsü olayları seyirci gibi izlemek." Kısmeti vardı. Yolunun üzerindeki Moskova'ya uğradı. Sulu kar yağıyordu. Ortalık karanlıktı, sisliydi. Devriyelerin ortalığı çınlatan adımları sertti. Kalın, içi yünlü ceketler giymiş genç kızların bakışları da sertti. Sokaklar, barikatlar, dikenli terler, sivri demir çubuklarla kesilmişti. Sergey yürüyor ve utançla gülümsüyordu. Moskova'yı ele geçiremeyecekler. Sergey az önceki korkusunu düşündü, utandı. Fransa mı? Fransa'da devlet başkanından askeri şeflere kadar herkes kaçmış, her şey çözülmüştü. Oysa burada herkes görevinin başındaydı. Evet, Almanlar pek çok tanka sahiptiler. Ama bir adam tek başına bir tankı uçurabilirdi. Bu adamlar da bizde. Önceleri kendi kendine Neden Vasya gibi tankçı ya da topçu olmadım diye sorardı. Piyade bile daha iyi. Öbürlerinin nasıl ateşe yürüdüğünü, saldırdığını okuyup sürüklenmek, köprüleri uçurmak, mayın döşemek. Hırs değildi ondaki, romantizmdi. Nina Georgievna Sergei'yi boşuna sırda seçmemişti kendine. İşte cephedeydi. Önünde de bir ay önce baktığından çok daha ufak ölçekli bir harita. Bu haritada ne Kırım vardı ne Leningrad. Biricik şehir Narofominsk. Her tepe işaretliydi. Her tepeciğin artık bütün bildirilerden daha büyük önemi vardı onun gözünde. Bir keresinde haritayı incelerken düşündü. İyi ama burası Moskova banliyosu. Banliyodaki evler. Amma da ilerlemiş herifler. Canları cehenneme. Sonra düşünceleri yön değiştirdi. İşte en uygun savunma hattı. Bütün acılarla karşı koymanın en emin bir yolu var. Bu yolda hayatın ayrıntılarından, iyi yapılan işten, her günkü, her saatki gerilimden geçer. Sergei işinde sabrın önemini anlıyordu. Kendinden geçtiği bir sıra komiseri Zonin'e şöyle demişti. Karıncayız biz, gerçek birer karınca. Öbürleri karada ilerliyor, havada uçuyor, biz sürünüyoruz. İşimiz gücümüz çalı çırpı ve karınca yuvalarıyla. Savaş için gerekli ama tiyatroda hiç yeri yok. Kimse bizi anlatan bir oyun yazmaz. Ya ikimiz? Çok zor ama nasıl da heyecanlı bir iş yapıyoruz. Neşesi yerine geliyor, artık boş zamanlarında arkadaşlarıyla uzun uzun konuşuyordu. Eski Sergei'ye benzemeye başlamıştı. Değişen yalnız gözleriydi. Bakışı daha sert, daha sakindi şimdi. Tıraş olurken fark etmişti. Ne kadar yaşlandım. Amma da matrak. Valya'ya yazdığı mektuplar sevgi doluydu. Ama ayrıldıkları sıra esen soğuk havayı hatırlayınca Valya ateşten, belki de ihtirastan yoksun olduklarını sandı. Savaş, Sergei'ye güç ve zorlu bir iş geldi. İlerlemelerine engel olacak kadar çok kar yağmıştı. Üstelik tarlaların içinde yürümek zorundaydılar. Soğuk gitgide artıyordu. Bir yandan da Almanların karşılaşacağı güçlükleri düşünüp seviniyordu. Ama bu havada ormanda yatmak kolay iş değildi. Soğuk, insanın yüreğine işliyor, soluğunu kesiyordu sanki. Koyun derisinden gocuklar kas katı kesilmiş, zırha dönmüştü. Sözler ağızdan çıkar çıkmaz yoğun bir buhara dönüyor, ağır ağır, kirli bir pamuk tarlası gibi alçak göğe yükseliyordu. Karda sürünüyor, kara gömülüyorlardı. Parmaklar uyuşuyordu. Yolların iki yanına yanan arabaların iskeletleri, at leşleri yığılmıştı. Herkes tek sıra ilerliyordu. Tepelerinden önce bir keşif uçağı, ardından Junkerler, Messerschmittler, Focke-Wulf'lar geçiyordu. Yanık karda kara lekeler ve mermi çukurları kalıyor, kan hemen pıhtılaşıveriyordu. Sessiz yürünüyordu, şarkı söylenmiyor, az konuşuluyordu. Zorlu bir iş gören atölyedeki işçiler gibi topçular da bütün güçleriyle çalışıyorlardı. Telefoncular ateş yağmuru altında telleri geriyorlardı. Boğuk sesli genç kızlar hiç durmadan garip sözler mırıldanıyorlardı. Muhabbet çiçeği, komet! Sergei revire daldı. Kar içindeki doktor haykırdı. İçeri girilmez. Testereyle bacakları kesiyor, karınları yarıyordu. Yaralılar birbiri ardından gelmekteydi. Konserve taşırken yaralanan bir şoförün kasığından mermi parçası çıkarmıştı. Keşif kollarındaki erler, Tümen gazetesinde çalışan işçiler, havancılar, fırıncılar, pilotlar, hemşireler ölüyordu. Bütün bunlarda büyük bir gerilim vardı. Ölüm işten önce ve sonra devam ediyordu. Ölüleri gömmek bile güçtü. Donmuş toprak kazılmıyordu. Sergei savaş öncesindeki gibi bütün gücüyle çalışıyor, üstlendiği görevden fazlasını yapmak istiyordu. Yaratıyor, not ediyor, çiziyordu. Yarbay Fomichenko'ya sahte bir takım tesisler yapılmasından söz ettiğinde adam elini kolunu salladı. Bel şeflere burada da rastladık diye düşündü Sergei. Yine de boyun eğmedi. Tümen karargahına Albay Glukov'u görmeye gitti. Yarbay Fomichenko düşman toplarıyla havanlarının yerini bulamadıklarını söyledi. Almanların kardan tabyaları var, iyi gizleniyorlar. Kendisine bir öneride bulundum, kabul etmedi. Size de anlatayım mı? Kardan 5-6 sahte yapı dikeceğiz. Pencere pervazı niyetine de tahta parçaları yerleştireceğiz. Sonra karın üzerine su dökeceğiz. İstihkamcılar bu işi bir gecede başarabilir. Ya sonra? Düşman toplarının havanlarının yerini gösterecek. Neden? Albay Sergei dinlememişti. hepsini baştan anlatması gerekti. Bu kere başka türlü Harp Akademisi'nde ders verir gibi konuştu. Albay şaşkınlıkla baktı yüzüne. Okumuş bir hali var bunun. Sergey'e nerede okuduğunu, savaştan önce nerelerde çalıştığını sordu. Sergey'in Paris'te bulunduğunu öğrenince, "Sizi yemeğe alıkoyuyorum," dedi. "Öyle öyle, şu Babil Kulesi'nin ne olduğunu bana anlatırsınız." Ayrılırken Sergey sordu, "Albayım, uygulamaya geçeyim mi?" "Geçin, pek yutacaklarını sanmıyorum ya, onların en küçük temeni bile bu işin uzmanıdır. Yeri çok iyi seçmişsiniz ama, kimsenin burnu kanamayacak nasıl olsa." İki gün boyunca Almanlar Sergey'in deyimiyle korkuluklara ateş ettiler. Fomichenko bile önemli bir işin başarıldığını kabul etti. Rus topçusu 4 Alman topunu yok etti. O gün ortalık sakindi. Almanlar Moskova'nın iki yanından geçmek ister gibiydiler. Dimitrov üzerine yürüdüler. Sergey Zonin'le satranç oynadı ve iki oyun kazandı. Gece sağda solda tek tük ateş ediliyordu. Her şey beklenmedik bir sırada oldu. Sabah posta gelmişti. Zonin esniyerek Moskova'da büyük tiyatronun şubesinde La Traviata oynanacakmış. Tümen karargahından telefon edildi. Yeni bir karargah kurmak için iki takım isteniyordu. Birden bütün bağlantılar koptu. Almanlar yolu kesmişlerdi. Cepheyi yarıp istasyona kadar ilerlemiş, bir günde 8 kilometre yol almışlardı. Buraya geliyorlar. Önce Sergey inanmamıştı ama hemen ardından makinalı seslerini duydu. Soğukkanlılığı Zonin'i bile şaşırttı. Ağır ağır, neredeyse tembelce, "Aslında istihkam birliklerinin yönü değişiktir," dedi. "Ama bu durumda tek kelimeyle kestirme yola kadar Almanları yarıp geçmek gerek." Haritayı katladı. Çarpışma kısa sürdü. Makinalı tüfekli 100 kadar Alman askeri yolları kesiyordu. Geri çekilmenin olanağı yoktu. Almanlar aynı zamanda da arkalarındaydı. Sergey haykırıyordu. Sonra bir şey hatırlamaz oldu. 16 kişi kaybettiler. Zonin, Almanların kaybının daha da fazla olduğunu söylüyordu ama sayacak zaman bulamamışlardı. Sonunda kestirme yola ulaştılar. Ertesi gün Albay Glukov Sergey'i kutluyordu. "Aferin, aklınız başınızdan gitmedi. Görünüşünüzden sivil olduğunuz belli ama kararlı hareket ediyorsunuz." Sergey cevap verdi. "Albayım, Almanlar soldaki yoldan geçtiler. Oraya mayın döşemedik." Kestirme yolun yakınındaki çarpışma Sergey için savaşın bir parçasıydı. Ama neden yolu mayınlamamışlardı? Bu başka işti. Oysa onlar istihkamcıydılar. Biraz uyuyabildiler. Sonra Sergey Valya'ya mektup yazdı. Bir an kafasından kar tozu gibi geçti makinalı tüfekli adamlar dizisinin görüntüsü. "Ayaklar kara gömülü. Ölüyorum," diye bağırdı Sleznev. Belki bu nedenle mektubu öncekilere benzemiyordu. Capcanlı bir duygu titreşiyor, bir ilkbahar akşamının anısı belli belirsiz bir mutluluğa susama seziliyordu. Mektubu okuduktan sonra Valya mırıldandı. "Mutluyum, çok çok mutluyum." Gözlerinden yaşlar akıyordu. İlk olarak önüne geçilmez bir korku duydu. Ya Sergey'i öldürürlerse? Sergey askerlerin yanına döndü. İçlerinden biri keyiflenmiş, şarkı söylüyordu. "İşte Hans karda kayıyor, dönüp duruyor. İşte Hans, mosmor, iki büklüm." Sergey gülmeye başladı. "Hans olduğunu nereden biliyorsun? Ya Karl'sa?" Komenko koşarak geliyordu. "Fritz yüzbaşım, Fritz'ten başkası olamaz, gazetede bile yazılı." "Fritz olsun isterse, iki büklüm ya, sen ona bak." Sergey konuşulanları dinlemiyordu artık. Hava kasvetliydi. Tıpkı dönüp duran atlı karınca gibi. Oysa yağmurdan perdenin ardında belli belirsiz ışıklar vardı. Neredeydi? Paris'te Mado ile birlikte. Ne uzun bir yaşantı kalmıştı arkada. Verilen sözler, hatalar, aşk, sis. Dönüyor, dönüyor ve sapıyordu. Nedenini bilmiyordu ama Sergey üzgündü. Sonny'nin sesini duyunca sevindi. "Hadi, gel de biraz çalışalım." Mado artık Sergey'den hiç ayrılmıyordu. Her şey birbirine karışmıştı. Kısacık kadın mutluluğunun anları, ilk aşk, Mado için yepyeni düşünceler. Sergey'in görüntüsü büyümüş, hayatın kendisi olmuştu. Sanki herkes onun ağzından konuşuyordu. Mado'nun onca sevdiği insandı, onca yakınıydı hep. Bu çınarların altında öpüşmüşlerdi. Şimdi onların bankında Almanlar oturuyordu. İçlerinden biri sevimliydi, gülümsüyordu. Yüzlerini buruştursalar, gözdağı verseler daha yaraşırdı. Mado, Louis'in aceleyle yelkenliğe koştuğu karanlık, fırtınalı geceyi hatırlıyordu. Louis hemen anlamıştı. Belki ayakları çok daha sağlam basıyordu yere. Benim hayatım ne? Bir kelime oyunu, atlı karınca ışıkları. Oysa atlı karıncalar uzun süredir dönmüyor. Sergei'yi bile anlamaktan çok sezdim. Onu seviyordum, doğru. Ruslar nasıl da dayanıyor, hayret diyor herkes. Ben nedenini biliyorum. Sergei şakalaşabilir, güler, düş kurar ve birden... Profesör Duma onlara çelikten insanlar diyordu. Yanlış. Ama gerektiğinde çelikten olmayı biliyorlar. Mado olaylara her an büyük bir merakla kulak veriyordu. Doğudaki olayları izleyenler soluk soluğaydı. Lansiye önce sevinmişti. Şimdi Almanların sesi kesilecek. Rusya çok büyük lokma. Gırtlaklarında kalacak. Lansiye'nin ağız değiştirmesi için Almanların Smolensk'in alındığını açıklamaları yetmişti. Ben Rusların hesabını bizden çabuk göreceklerini söylemiştim. İşte Smolensk'e vardılar. Smolensk'in nerede olduğunu bilmiyor ama bu adı okul sıralarından hatırlıyordu. Belki yarın Moskova alev alev yanacak. Bertie daha temkinliydi. Böyle dev bir seferin güçlüklerinden, yolların bozukluğundan, Kızılların gözüpekliğinden söz ediyordu. Almanlar onların hesabını görecek ama bu kadar çabuk değil. Profesör Duma günde 3 kere Londra radyosunu dinliyordu. Mado'yu hep yeni haberlerle karşılıyordu. Almanlar büyük kayıp veriyorlar. Kaç tümen kaybettiklerini bir kenara yazdım ama nereye? Bir türlü bulamıyorum. Epey parazit var ama yine de anlaşılıyor. Ruslar tankları atlarına yatarak uçuruyorlar. İnanılacak gibi değil. Maria anlatıyordu. Bizim patronun keyfi yerine geldi. Dün içti. Benimle kadeh tokuşturdu. Kadehini şişeye de vurdu ve herifleri keklik gibi avlıyorlar dedi. Mado artık insanlardan kaçmıyordu. Sık sık Duma'nın evine, Doktor Morillo'ya, Leontine gidiyordu. Her gün Sembat'a kadar da uzanıyordu. Hep sehpasının başında dikilen Sembat homurdanıyordu. Ne kötü ışık, tütün bulunmuyor. Bıktım bu Almanlardan. Son gidişinde Mado alışılmamış bir neşe içinde bulmuştu Sembat'ı. Gazeteleri okumuyorum, radyo dinlemiyorum. Dünyayla bütün bağlarımı kopardığımı sanıyorsunuz belki. Benim de kendime göre haber kaynaklarım var. Dün köşedeki kahveye girdim. Almanlar masalara kurulmuşlardı. Tezgahın önünde dikilip onlara göz attım. Hepsi de iyi beslenmişti. İçlerinden biri konyak ısmarladı, dikti ve ağlamaya başladı. Ama gerçekten yaş akıyordu gözlerinden. Beni Rusya'ya ölüme yolluyorlar diyordu. Böyle bir domuza gözyaşı döktürmenin ne demek olduğunu anlıyor musunuz Mado? Nivel'in burada bulunmamasına da yandım. İlkbaharda bana güçlü kişiliği olan insanlar her biri bir Siegfried diyordu. Siegfried'leri öküz gibi böğürtüyorlar.